Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Aslına bakarsanız Ramazan'la birlikte sarayı konuşalım. Bir taraftan da tabii sıradan insanlar Ramazan gelmesi sebebiyle neden sevinir ve bu sevincini nasıl gösterir diye konuşalım. Çünkü bir taraftan da Ramazan'da işte oruçlu olmanın getirdiği maneviyatla belki insanlar işte beş vakit namaz kılmasa da Ramazan'da namaz kılmaya, her zaman gitmese de namazını daha büyük camilerde kılmaya ya da türbe ziyaretlerine önem veriyorlar. Şimdi böyle. Eskiden nasıldı acaba? İsterseniz önce sarayla başlatalım.
Evet. Saray Osmanlı Devleti'nde cemiyetin rafine olduğu bir yerdir. Cemiyetin bir aynasıdır saray. Orada yaşayanlar da Osmanlı cemiyetinin belki elit güzide unsurlarıdır. Sarayda Ramazan yine halkın coşkusuna paralel olarak bir coşkuyla karşılanıyor. Sarayda hemen herkes oruç tutar ve namaz kılar. Zaten Osmanlı Sarayı'nın karakteristik hususiyeti budur. Sultan Reşat zamanına kadar hep böyle devam etmişti. Sultan Reşat bunu ifade ediyor. Sarayda Ramazan ayının karakteristik hususiyetlerinden bir tanesi saray iftarlarıdır. Bu iftarların bir kısmı padişah tarafından, bir kısmı saray halkı tarafından verilir ama bu iftarlara padişah katılmaz. Padişah iftar verse bile İftara davet ettikleri saraya gelirler. Padişahın davetlisi olarak, arada fark var yani, sarayın değil, padişahın davetlisi olarak hususi yerlerde yemeklerini yerler ve padişahın hediyesini alarak padişaha da dua ederek saraydan ayrılırlar.
Hiç padişah karşılaşmazlar mı?
Hayır.
İftar sonrasında da mı?
Hayır. Padişah niye katılmaz? Çünkü Osmanlı geleneğinde padişah hiç kimseyle yemek yemez. Kendi ailesi de buna dahildir. Sultan Hamit'ten sonra bu ana ne değişti? Daha doğrusu Sultan Mecid'den itibaren yavaş yavaş değişmiş. Sultan Hamit'ten itibaren artık tamamen ortadan kalkmıştır. Ama yine mesela Sultan Reşat, Sultan Hamit, Sultan Vahidetti zamanındaki iftar davetlerinde yine padişahın bulunmadığını görüyoruz. Bu eski Türk ananesiyle alakalıdır. Büyüklerin bir takım insani işleri diğerleriyle yapmamak, onların vakarını, haysiyetini, insanların gözündeki büyüklüğünü muhafaza etmek için elzem görülürdü. Onun için hiçbir zaman büyükler küçüklerle beraber yemek yemezdi. Yani işte sakalına bir pirinç tanesinin düşmesi veya bir önüne yemek dökülmesi veya yemeğin boğazında kalıp öksürmesi gibi hadiseler veya yemek iştahla yemesi ve tiksinmesi gibi hadiselerin insanlar tarafından görülmesi istenmez. Çünkü insanların beşeri normal vasıflarıdır bunlar. Ama çok zaman vakarı, haysiyeti azalttığı düşünülür. Onun için sadece padişahlar değil, eskiden babalar bile çocuklarıyla beraber yemek yemezlerdi.
Evet, eskiden onlara ayrı hazırlanırdı.
Ayrı hazırlanırdı.
En azından çocuklar ayrı yer, büyükler
evet,
ayrı yer
bu,
gibi bir
bu,
gelenek vardı.
Bu sebep buna dayanır. Yani eski Türklerde büyüklere olan aşırı hürmete ve onların çocuklarla yüz göz olmama geleneğine. Mazhar Osman'ın hayatını okuyorum da hanımını azarlıyor. Niye bu çocukları şapır şapır öpüyorsun? Yüzsüz olurlar diyor. Uyudukları zaman öpeceksin diyor. Mazhar Osman gibi Avrupa görmüş bir psikiyatri mütehassısı bile hanımını bundan dolayı azarlıyor. Bu eski Türk ananesinin bir inkasıdır, yansımasıdır.
Acaba ona da geri döner miyiz? Şimdi mesela çocuklarınızı sevin, sevgiyi çocuklarınıza öğretin diyorlar. Hani pek çok şeyde geri döndük ya.
Şimdi efendim bu çocuk terbiyesiyle alakalı malumunuz çok şey söyleniyor. Biz bizden öncekiler çok farklı bir terbiyeyle büyümüşler. Benim annem babasıyla hiç konuştuğunu hatırlamıyor yani. Diyalog kurduğunu hatırlamıyor. Ciddi insanlardı. Ama yine de babasını rahmet ve sevgiyle anıyor. Babasının kendisini sevdiğini, onları çok düşündüğünü düşünüyor. Yani şuur altında öyle bir şey yok. Ama babasıyla hiç konuşmuyor. Çok ciddi insanlar bunlar. Yani eski insanlar böyle. Biz bunları, bu insanları gördük. Bizim çocukluğumuzda da belli bir mesafe vardı. Biz onlar gibi değildik ama belli bir mesafemiz vardı. Babamızın karşısında bacak bacak üstüne oturmak, babamız girdiği zaman ayağa kalkmak, sofrada önce onu beklemek, o oturmadan biz oturmamak, o konuşmadan biz konuşmamak veya suallerine mutlaka cevap vermek, cevap verirken yüzüne bakmak gibi şeylerimiz vardı. Hala ben bu korkuyu taşıyorum. Şimdiki gençler öyle değiller, daha lakaytlar. Belki de bu işte son zamanlarda anne babanın çocuklarla arkadaş olmasının daha iyi olduğunu söyleyen psikologların tavsiyenin istikametiyle geldi.
Arkadaş
ama
demesek bile hani sevgiyi, anne baba sevgisini ben de çok öpüyorum galiba ya, babanın, ondan kendimi temizlemeye çalışıyorum.
Şimdi şöyle, anne babanın çocuklarıyla arkadaş olması doğru değil. Arkadaş başkadır, anne baba evet, çocuk münasebeti başkadır, patron işçi münasebeti başkadır. Arkadaş gibi belki ama arkadaş olması doğru değil. Annenin çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi tezahürde bulunması da normal. Anneler böyledir, hanımlar böyledir. Allah bunun için yaratmış. Annelerde o yufka yüreği, babalara kalsaydı insan nesli devam etmezdi. Ama tabii belki babaların hiç değilse belli bir mesafeyi koruyarak evde otoriteyi, disiplini, Bu çocukların iyiliği için tabii, temin için belki lüzumlu ama maalesef hiçbirimiz bunu öğrenerek gelmiyoruz. Elimizde böyle bir reçete yok. Öğrendiğimiz zaman da çocuklarımız büyüyor. Yani yeni çocuklar olması lazım ama artık bizim devrimiz artık geçiyor.
Evet tabii, bizi de kimse dinlemiyor
sonra. Onlar anlattığımız zaman da bizi kimse dinlemiyor. Geçti artık bunlar diyor. Doğru, Hazreti Ali'ye demişler ki çocuklarımızı terbiye edemiyoruz. Çok zorluk çekiyoruz. Nasıl terbiye ediyorsunuz? Anne babamızdan gördüğü gibi. Hazreti Ali demiş ki likülli zemenin rical ve makal, her devrin insanları ve sözü ayrıdır, hükmü ayrıdır. Siz bu zamanın icablarına göre çocuklarınızı terbiye edin. Doğru, her devrin icabı değişik ama eskinin tecrübeyle müsellem, yani denenerek doğruluğu sabit olmuş bazı şeylerinden de vazgeçmemek lazım. Yine anne babanın çocuk nezdinde belli bir saygınlığı, otoritesi olmak lazım diye düşünüyorum. Ben hem çocuk oldum, hem çocuk yetiştirdim, hem torun oldum. Onu o şeye de sığınarak söylüyorum bunu. Bir mütehassıs olmamakla beraber tecrübeye, müşahedeye dayanarak söylüyorum. Eski terbiye böyleydi. Padişah için de aynı şey mevzu bahistir.
O da mı kendi çocuklarıyla hiç?
Hayır, yemez. Sultan Mecid ilk defa çocuklarıyla yemek yemiş. Nadiren Sultan Hamid hanımlarıyla yer çocuklarıyla yemezdi. Ama ondan sonra artık bu tavsamış ama padişahlar sonuna kadar aileleriyle pek fazla oturup yemek yememeyi bu Fatih'den beri böyledir. Fatih kanunlarımızın hüküm var. Cenab-ı Humayun'um yalnız yemek kanunumdur. Padişah yalnız yer. Hiç kimse yanında
kanunlara
olmaz.
Kanunlara girecek kadar önemli.
Kanunnamede hüküm var. Fatih kanunnamesinde hüküm var. Ve bu kanunname sona kadar da mesela Sultan Vahidettin zamanındaki bazı iftar davetlerine dair hatıralar okuduğum zaman diyor ki işte Mabeyinci bizi karşıladı. Odaya aldı, hizmetkarlar ikram ettiler. Yemek bittikten sonra içeriye diğer bir Mabeyinci geldi. Halife-i Müslüm'ün hazretlerine size selamı var. Hepimiz ayağa kalktık. Selam aldık. Büyüklerin selamı geldiği zaman ayakta alınır. Oturduk. Ondan sonra padişahın onlar hakkındaki iyi duyguları, teşekkürlerini bildirdik. Sonra hepsine diş kirası dağıtılıyor. Andır parantez, yeri gelmişken söyleyelim, iftar davetlerinin en mühim unsurlarından bir tanesi diş kirasıdır. Bu eski Türk Osmanlı zerafetinin bir örneği. Yani misafir ev sahibine teşekkür eder değil mi? Siz bizi yemeğe çağırdınız, yemek yedik. Hayır. Ev sahibi misafire teşekkür ediyor. Hatta bir de özür diliyor. Sizi yorduk. Dişinize zahmet verdik. Yani biz sevap kazanmak için siz zahmet çektiniz. Lütfen, karşılığı değil ama dişlerinizi kiraladığımız için bu hediyeyi kabul edin. Bu hediye çok basit bir hediye olabilir. Bir mendil, çorap gibi, havlu gibi bir şey olabilir ki ekseri halk arasında böyledir. Ama zenginler için bu bir paradır. O da yine elden verilmez, bir şey alışveriş yapıyor gibi, bir mendilin, bir havlunun, bir peşkirin ucuna bağlanır. Güzel bir peşkir, güzel bir havlu. Bakarsın bir kenarı ağır. O artık ev sahibinin imkanına göre, davetlerin statüsüne göre değişir. Buna diş kirası deniyor. Bu inanı bir sadaka taşı. Çok enteresan bir zerafet. Yani oraya parayı koyuyorsunuz. Alan ihtiyacı kadar alıyor ve vereni görmüyor. Siz de alanı görmüyorsunuz. Böyle bir minnet de oluşmuyor arada. Ya bu adam bana çok para ver. Öyle bir şey yok. Ve insanlar da ihtiyacı kadar alıyor. Enteresan, başkası da lazım olur diyor.
Şimdi mesela olsa yaşamaz gibi geliyor.
Yaşamaz. Bu bir cemiyet kültürüdür. Bu sadaka taşını doğuran cemiyettir. Yani öyle bir cemiyette ancak olur bunlar. Şimdi böyle bir şey olmaz. İnsan hediye bile verse çok zaman gösteriş için, desinler için verir. Ama o eski terbiye,
mesela vermek isteseniz de hani o kadar büyüğüne gücünüz yetmez. Küçük
görürsünüz.
Anlamsız gelir gibi.
Ama bakın eskiler öyle değildi. Eskiler çok basit şeyi bir hediye görürlerdi. Mesela ben görürdüm. Ben çocukken mesela yemeğe davet ederdim birini. Bazen de alır getirirdim yaşlıysa. Mesela içeri girerdi, çekmeceyi açardı, oradan bir havlu çıkarır getirirdi. Bizim havluya ihtiyacımız mı var? Havlu nedir ki? Bizim ona ikram ettiğimiz yemek belki havludan. Ama bizim de hoşumuza giderdi, o onore olurduk yani. O şey, belki kullandığı bir havluydu o yani. Onu da insan yadırgamazdı. Eskiler biraz böyle rahatlar. Yani teklifsiz ve tekellüfsüz insanlar. Bu
şimdi
hem mutlu oluyorlar, hem başkalarını mutlu
nasıl
ediyorlar. Evet,
vesaire.
Evet. Şimdi çok fazla ince düşünüyor insanlar, onun için bir yemeğe davet ettiğiniz zaman hayrut tamı mahadar. Yemeğin hayırlısı hazır olandır. Aman bir dakika, niye haber vermedin? Yemek var, bu yemek herkese. Ay olur mu, şunu da yapmak lazım, bunu da yapmak lazım. Peki bu ne oluyor bir müddet sonra? Aman kimseyi çağırma, ben yetişemem. Halbuki öbür türlü olsa.
Şu anda o noktadayız.
O noktadayız şu anda. O noktada. Evler hazır değil, temiz değil.
Şahsen kendi adıma söyleyeyim, hani kimseyi eleştirmeyeyim. Ben o noktadayım.
Herkes öyle. Yani bir adam veya bir hanım birini öyle davet edemez. Hadi gel bizde ne varsa yiyelim. Yok, o eskiden de artık.
O benim babamdı.
Eskiden öyleydi. Evet. Ne varsa.
Sokaktan hiç fark etmez.
Bir de Hülya Hanım, eskiden sofralardan çıkan yemekle, bir kişilik yemekle iki kişi doyardı. Şimdi bir de o var. Yani şimdi biraz bizim sofralarımız da mütevazileşti. Zamanın şartları sebebiyle. İnsanlar çalışıyor, zamanları yok, imkanları yok, ekonomik şartlar değişti. Şimdi biraz daraldı. Avrupa'yı olduk biz ama eskiden öyle değildi. eskiden evler de kalabalıktı. Yemek de fazlaydı, bereketli. Biraz da bereket vardı demek ki.
Bereketli vardı demek ki.
Evet. Bir de cömertin yemeği, evet, öyle bereketli oluyordu. Sarayda böyle bir hususiyet var. Saray iftarları var ve yağlı diş kiraları var. Padişah iftara pek gitmez. Ama son devir padişahlarının, Sultan 3. Selim gibi, Sultan Mahmut gibi, nazı geçen sevdiği insanlara iftara gittiğini biliyoruz.
Orada nasıl yenir?
Orada nasıl yenir? Tabii bunların bir kısmı haberli iftarlardır. Elbette ki padişaha tumturaklı bir sofra çıkarır ve padişah beraber yer.
Ayrı yemez.
Şöyle büyük selamlık dairesine ayrı ayrı sofralar kurulur. Padişaha bir sofra kurulur. Padişaha önceden sorulur sofrada kimler otursun diye. Sizin sofranızda kimler otursun diye. Padişah işte söyler, şu otursun, bu otursun. Ümmit ev sahibi zaten sofraya oturmaz hizmet ettiği için. Ama hizmetçileri varsa zengin evlerinde ev sahibi de sofraya oturur. Padişah tensip eder, yani kendi sinisinin etrafında kimlerin oturacağını. Bu bir nezaket kaidesidir. Eskiden birini davet ederken de sorarlardı. Filancayı da davet etmem münasip midir? Peşmek veya zat haliniz kimleri davet etmemi, bu daha büyük bir nezakettir. Zat haliniz kimleri davet etmemi tensip edersiniz diye sorarlardı eskiden. Ki çok namüsait kişiler bir araya gelmesin, dargınlık, kırgınlık olan veya bir araya gelmesi uygun olmayan kimse bir araya gelmesin diye eskiler düşünürlerdi. Bunlardan mesela Dürrizade'nin iftarı çok meşhurdur. Sultan II. Mahmut Sultantepe'deki iftara davet ettiğinde, anlatmıştım bunu daha önce, buzdan kaseler görüyor. Hı hı. Ve diyor ki zarafet, bu, zenginlik size yakışıyor. Çünkü zenginlik zarafet ister. Bir adam zarifse ona zenginliği hak etmiş demektir. Değilse çok kötüdür. Zarif olmayan insanın zenginliği çok kötüdür. Padişahın da iftara gittiği nadir de olsa vakidir ama ekseriyetle böyle değil. Saray iftarların, saray Ramazanların bir hususiyeti de sarayda hırka-i saadet ziyaretidir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz iki hırkasından ikisi de İstanbul'da iki tane hırkası var. Bunlardan biri Topkapı Sarayı'nda hırkayı Saadet Kâb bin Züheyr'e hediye ettiği hırka. Biri de bir ailenin elinde hırkayı Şerif Camii'nde teşhir edilen, Ramazan'da açılan hırkayı Şerif. Bu da Veysel Karani'ye hediye edilmiş. Nasıl halk Ramazan ayında bu hırkayı Şerif'i ziyaret ediyorsa, Ramazan'ın 15'inden sonra umumiyetle Kadir Gecesi veya tensip edilen bir gece padişah davetlilerle beraber Hırka-i Saadet'i ziyaret eder. Buna Hırka-i Saadet alayı derler. Ekseri Kadir Gecesi'nde yapılır. 27. gece başka zamanlarda olur ama mutlaka 15'inden sonra yapılır. Ramazan'ın 15'inden sonra yapılır. Burada Hırka-i Şerif'in, Saadet'in üzerine mendiller örtülür. Desti, mahaller. Bunlar ince keten kumaşlardır. Üzerinde Nil Nabihi Tekrima, Sallu Aleyhi ve Sellimu Teslima. Ya Rabbi sen bizi onun şerefiyle yükselt. Keremiyle yükselt ve ona salat olsun yazan bir mendil. Bu mendil konu. Bunun üzerinden herkes öper. Padişah dahil olmak üzere. O mendil hemen katlanır. Oradaki vazifelilerce öpene hediye olarak verilir. Desmal Hırka-i Şerif. Yıpranmasın, nezaketsizlik olmasın diye bu şekilde ziyaret edilir.
Öpene hediye edilir derken?
Şimdi padişah, padişahın arkasında vezirler, kim davet edilmişse.
Hırka-i... Ama tamam, ama bu mendilden parçalar mı
edilir? Çok var. Ha, pek bu mendilden var. Önceden dokunur. Ha, evet. Hususi üzeri işlidir, yüzlerce yığılıdır orada. Mesela hemen o kişi gelmeden üzerine örter oradaki vazifeli.
Herkese tek tek.
Herkese tek. O kişi onu öptü mü Hırka-i Şerif'i bu şekilde öper. Hemen katlayıp ona hediye edilir. Tamam, sonra sıradaki şimdi gelir.
Ben tek bir mendil
yok,
gibi düşündüm.
Yok, herkese çok... birkaç mendil bu şekilde. Sarayın hususiyeti bu. Gelelim Ramazan ayının hususi halini. Ramazan ayı öncelikle oruç ayıdır. Eğlencesi, yemesi ikinci planda kalan bir şey. Oruç ayıdır. Normal zamanda belki çok yapılmayan bir ibadet. Orucun sahurundan, iftarından daha önce bahsetmiştik. Ama bu aya mahsus bazı ibadetler vardır. Bunların başında teravih namazı geliyor. Teravih namazı başka zaman kılınmayan bir namaz. Hazreti Peygamber zamanından beri kılınıyor. Cemaatle kılınıyor. Yalnız başına da kılınabilir. Cemaatle kılınması eftaldir. Onun için insanlar bunu yalnız başına kılmak zor olduğu için camilere akın akın giderler. Hanımların camiye gitmesi adet olmadığı halde Ramazan ayında hanımlar bu namazı kolay kılabilmek adına mahalle camilerine akın akın giderler. Şimdi bu namazı kılarlar. 33 rekatlık zor bir namazdır. Fakat insanlar bunu eğlenceli hale getirirler. Şöyle ki bir kere Ramazan ayında camilerde imkan varsa bu namazı çok güzel sesli hafızlara kıldırırlar. Yatsı namazı kılındıktan sonra teravih namazı 2 veya 4 rekatlık namazlar olarak kılınır. Aralarında ilahiler söylenir. Bu ilahiler çeşitli makamlarda ilahilerdir. Ve insanlar bu ilahilerle coşarlar ve namaza olan iştiyakları artar. Hatta bazen saray usulü, enderun usulü teravih denilen bir teravih vardır. Orada da hep ayet-i kerimeler manalarına göre belli şekilde seçilir. Ramazan'ın ilk 10 günü tehdit ayetleri, ortada nasihat, sonunda müjdeleyen, cenneti müjdeleyen ayetler olarak yapılır. Ve bunların hepsinin makamları Tabii ki burada makam okunuşunu değiştirmeden yapılan makamdır. Hı hı. Ahenkle okumaktır. Okunur. Buna Enderun usulü teravih deniyor. Padişah teravihi Enderun denilen saray mektebinde Enderun ağalarıyla beraber kılar ekseriya. Hı hı. Bunların içinde sesi güzel ve bu işe istidatlı olanlar hafız ve müezzinlik yaparlar, imamlık yaparlar. Bu adet bazı İstanbul camilerinde de devam eder. Teravih namazı çok kişinin rağbet ettiği bir namazdır ve Ramazan ayına mahsus bir namazdır. 30 gün kılınır. Zahmetli fakat aynı derecede eğlenceli. Bu namaz kılınmadan önce ilk 15 gün Merhaba ya şehri Ramazan diye başlayan ilahiler okunur. Hı. Arapça veya Türkçe. 15'inden sonra ise Elveda ya şehri Ramazan, Ramazan ayı sana elveda diye başlayan ilahiler okunur ve bu da bu gene ayın hususiyetlerindendir. Ramazan ayının bir başka hususiyeti İnsanların mukabele okumasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim okumasıdır. Kur'an-ı Kerim her zaman okunur, doğru. Fakat Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim başka zaman okuyamayanların veya doğru okuyamayanların okuması için her camide hemen hemen mukabeleler tertip edilir. Bazen zenginler kendi evlerinde mukabele tertip eder. Sahurda olabilir, sabah namazından önce. Öğleden sonra, ikinden sonra olabilir. Akşamdan önce olabilir. Ama yatsıdan sonra artık akşamdan sonra mukabele okunmaz. Meşhur bir hafız Kur'an-ı Kerim'i okur baştan. Kur'an-ı Kerim 30 cüzdür. Ramazan'da 30 gündür umumiyetle. Bazen 29 olur, o zaman 2 cüz okunur, telafi edilir. Bazen Kadir Gecesi'nden önce bitirilir hepsi.
Duasını yetiştirir.
Sonlarda tekrar okunur. Çünkü sonlar biraz daha çabuk biter. Çok sure olduğu için. Hafız okur. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'lerini alırlar veya camideki Kur'an-ı Kerim'lerini alırlar. Hanımlar kendilerine mahsus yerde mukabeleyi dinlerler. Böylece hem daha kolay okunmuş olur. Bir iş ediniyorsunuz kendiniz. Her gün bu saatte ben okuyacağım bir cüz diye. Hem hafızdan dinleyerek düzeltirler. Hı-hı. Telaffuz hataları varsa düzeltirler. Ve ondan sonra Kadir gecesinde veya bayramda bitmişse bayramdan önceki gece, yani son gece, artık teravih kılınmayan gece. Çünkü teravih
öncesinde.
Önce başlar malum. Gece başladığı için daha oruç tutmadığınız gece teravih kılarsınız. Duası yapılır. Ve bu duayı herkes iştirak eder. Çünkü hatim duasında bulunmak, ganimet paylaşılırken bulunmak gibidir. Çok sevaplıdır. Okumayanlar bile bundan sevap kazanırlar. Yine bu aya mahsus ibadetlerden bir tanesi anlattım. Hırka-i Şerif ziyaretidir. Halk Hırka-i Saadet'i ziyaret edemez. Saraya giremezler. Ancak belli kişiler, davetliler girebilir. Ama Hırka-i Şerif ziyareti herkese açıktır. Ramazan ayında bu aile, Abbasi ailesinden gelme bir ailedir. Sultan Osman'a hediye etmiş. O da demiş bu sizde kalsın. Siz ama halka ziyaret ettirin. O halkta, o ailede o zamandan beri 400 senedir bu ziyareti yaptırıyor. Bunun için Sultan Abdülmecit Hırka-i Şerif Camii'ni yaptırmıştır Fatih'te. Bu iş için yapılmış, bu ismi taşır bu cami. Başka zaman namaz kılınır ama ziyaret orada yaptırılır. Her sene bu Hırka-i Şerif'i ziyaret ederler. Mutlaka İstanbul halkı bu Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isterler. Hırka niye ziyaret edilir? Yani bu kişiyi putlaştırmak, eşyayı takdis etmek değildir. O eşya Hazreti Peygamber'i hatırlatır. Hazreti Peygamber'i düşünmek ise Allah'a düşünmek demektir. İnsanlar böyle görürler. Yoksa sakalı şeriflere Hazreti Peygamber'in eşyasına olan hürmet onları tanrılaştırmak, putlaştırmak değildir. Bunu böyle anlamak lazımdır.
Tam da şimdi sakalı şerifi sormaya hazırlanıyordum. Hırka-i şerife ulaşamayanlar ya da küçük camilerde de bu defa.
Ramazan ayında hemen her mahallede vardır. Yoksa bile bir yerden getirtilir, ödünç alınarak. Bazı camilerin kendisinde vardır. Sakalı şerifler vardır, vakıf. Hazreti Peygamber tıraş olduğu zaman düşen kılları eshab-ı kiram paylaşırlar ve bereket için saklarlardı. Bakın bereket için saklarlardı, tapınmak için değil. Ve elbette ki peygambere ait bir vücut parçasıdır bu. Elbette ki kıymetlidir. Ve Hazreti Peygamber buna bir şey demediği için bu meşru bir iştir. Bu sakalı şerifler şeceresi vardır. Nereden nereye intikal etti? Tüpler veya mahfazalar içinde saklanır. Bunlar Ramazan ayında imkan varsa Kadir gecesinde değilse başka gecelerde halka ziyaret ettir. Çünkü herkes dediğiniz gibi sakalı Hırka-i Şerif ziyaret edemez. Etse bile uzak yerlerde olanlar vardır. Onun için bu sakalı şerifte Hazreti Peygamber'i hatırlamayı ve bu günlerde biraz daha dini vecde gelmeye vesile olmaktadır. Bunlar birer vesiledir yani. Hı hı. Maksat değil, vesiledir. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum bu sakalı şerif ziyaretlerinin. Yine bu aylarda türbe ziyaretleri artar. Malum ölüleri ziyaret etmek insanlara ölümü hatırlatır ve makbuldür. Hele bu ölü kişi aynı zamanda bir din ulusuysa, Allah'ın rızasını kazandığına hüsnüzan edilen bir kimseyse onun ziyareti daha büyük bir mana taşır. Çünkü insanlar oraya gittiği zaman hem ölümü hatırlayarak ibret alırlar, hem de o büyük zatın ruhaniyetini vesile ederek dua ederler. O kişi Allah'a madem ki sevgili kuludur, belki bizim ağzımızdan çıkan dua, çünkü duanın kabul olması için ağızdan girene ve çıkana dikkat etmek lazım. Yani helal girmesine ve düzgün sözler söylenmesine dikkat etmek lazım. Dedikodu çıkan ağızdan, yalan, iftira, fuhuş çıkan ağızdan çıkan duayı Allah kolay kolay kabul etmez. Ama Allah'ın sevgili kulu olduğuna hüsnü zannedilen kimseleri vesile ederek edilen duanın kabul olduğuna inanılır ve onun için insanlar bu aylarda, Ramazan ayında türbeleri ziyaret ederler. Zaten eski Osmanlı halkının türbeler vazgeçilmez ziyaretgahlarıdır ama Ramazan ayında bu ziyaretler daha fazla olur.
Hı hı.
Ramazan ayına mahsus bir hususiyet de mahyalardır. Normal zamanda minarelerin aydınlatılması adet değildir. Zaten eskiden bu çok da zordur. Fakat Ramazan ayında mabetleri süslemek, bu bir ibadet değil. Mabetleri süsleyerek İslamiyet'in ihtişamını göstermek, insanları camilere rağbet ettirmek için minareler arasına mahya gerilir. İplerle kandiller asılarak bir takım yazılar yazılır. Bu yazılar insanlara nasihat veren yazılardır. Hadis-i şeriflerdir, ayet-i kerimelerdir, kelam-ı kibardır. Veya bazen de cami gibi, kayık gibi, çiçek gibi motifler yapılır. Mahyalarda bu zamanın, Ramazan'ın adetidir. Tek minareli ise minare giydirilir. Baştan aşağı ışıklarla minareyi giydirirler. Bunlar da camilere daha ihtişamlı bir hava katar.
Ve tabii akşam ezanıyla beraber.
Beraber yapılır bunlar. Evet. Ramazan ayına mahsustur. Başka zaman bu kadar mahya kullanılmaz. Ramazan ayının hususiyetlerinden bir tanesi fıtır sadakasıdır. Ramazan ayında orucun kabul olmasına için, yani sevaplarının kabul olması için zenginlerin fıtır sadakası vermesi lazımdır. Bunu Ramazan'da da verebilirler, bayramda da, bayramdan sonra da verebilirler ama ekseriye Müslümanlar Ramazan ayında bir insanın istifadesi olsun veya bayramda istifade etsin diye bunu Ramazan ayında verirler. Fıtır sadakası cüz'i bir meblağdır. Bir kimsenin sabahla akşamla karnını doyuracak bir meblağdır. Eğer 4 kişiyseniz evinizde 4 kişilik vereceksiniz. Bunu bir fakir aileye veriyorsunuz. O fakir aile o günlük yiyeceğini çıkarıyor. Bu şekilde bir...
Kendi yediğiniz gibi mi olmalı?
Tabii. Evsatu ma tut imun ehlikum. Kur'an-ı Kerim'de öyle geçiyor. Çoluk çocuğunuzun yediğinin ortalaması. Yani bir aylık mutfak masrafınızı 30'a böleceksiniz. Onu da 4'e böleceksiniz. Ne çıkıyorsa onu vereceksiniz.
Yani siz kendiniz mükellef yiyorsunuz da fakire veriyorum nasıl
lira.
Olsa.
1750 gram buğday senin hakkı diye verirseniz bu o ayet-i kerimenin mazmununa uygun değil. Bundan aşağı olamaz. 1750 gram buğday veya onun kıymetinden daha aşağı olamaz. Alt limiti var, üst limiti yoktur. İnsana da layık olan, şanına layık olan çokça vermektir. Hı hı. Dediğiniz gibi iyi yerken başkalarına böyle vermek doğru değil. Bu bir sosyal yardımlaşma hükmüdür. Yine insanlar zekatlarını daha sevap olduğu için Ramazan ayında verirler. Çünkü Ramazan ayında yapılan ibadetler katlanarak sevap kazandırır. Zekatın verilme zamanları değişiktir ama insanlar Ramazan'da, hatta bazen vakti gelmemiş zekatı bile Ramazan'da vermeyi tercih ederler. Evet, Ramazan ayının dediğim gibi hususiyetleri çok. Bu aya mahsus ibadetler çok. Hülasa olarak bunlar söylenebilir. Ramazan ayı bittiği zaman da yine bir kutlu gün, bayram başlıyor. Hı hı. Ramazan ayı bittikten sonra Şevval ayı başlar. Şevval'in birinci günü bayramdır. Buna fıtra bayramı, İdul Fıtır derler. Fıtır, iftar buradan geliyor. Futur, kahvaltı demektir, buradan geliyor. Oruç açmak demek. Yani o gün oruçlu olmamak demek. Çünkü İslamiyet'te oruç tutulması haram olan günler vardır. Bunlardan biri de bayram günleridir. Bayramın ilk günü oruç tutulmaz. Bir de Kurban Bayramı'nda oruç tutulmaz. Onun için oruç açma demektir fıtır. Fıtır bayramı, oruç açma. Fıtra da zaten oruç açma manasını. Bundan yemek yiyin, oruç açın. Bu bayrama eski Türkler, Osmanlılar Şeker Bayramı adını vermişler. Bunun sebebi şudur. Hazreti Peygamber bu bayramda, bayram namazına gitmeden önce tatlı yerdi. Tatlı yemek sünnettir. Bunu hatırlatsın diye Şeker Bayramı demişler. Şimdi bazılarının alerjisini çekiyor bu tabir. Ve Ramazan Bayramı diyorlar. Halbuki doğrusu değildir. Ramazan Bayramı diye bir bayram yoktur. Ramazan ayı bitmiştir artık. Şevval bayramıdır
Şeker bu. Şeker bayramı demek.
Şeker gerekiyor. Bayramı denir ya, fıtra bayramı denir. Fıtra bayramı demenin ne mahsuru vardır? Fıtra vermeyi hatırlatır. Oruç açmayı hatırlatır. Yani orijinali budur. İdi fıtır. Fıtır bayramı. Yani bu alerji lüzumsuzdur. Ya Ramazan bayramı diyen desin de Şeker bayramı diyene de bir alerji duymanın manası yok. Bu Konstantinopolis alerji duymaya benziyor. Halbuki hadis-i şerifte Konstantiniye, Konstantin şehri diye geçiyor.
Ve Osmanlı kaynaklarında da.
Osmanlılar da ekseri bu paralarını hep Konstantiniye ismini yazmışlar. Yani biz Konstantin şehrini elimizde tutuyoruz demektir. Bu bayram hem kendine mahsus ritüelleri olan bir bayramdır. Bayram namazı gibi, fıtra gibi, hem de insanların birbirleri daha sıkı sosyal münasebetler kurduğu bir bayramdır. Bu bayram gelmeden önce, bu bayramda insanlar birbirlerini ziyarete gidecekleri için Ramazan'ın son günlerinde kadınların hiç hoşlanmadığı işler başlar. O da bayram hazırlıklarıdır. Temizlik. Oruç kadın. kadınlar evde tekrar temizlik yapmaları lazım. Çünkü Ramazan boyu evde yemekler, yiyecekler, gelenler, gidenler öyle veya böyle. Kadınlar zaten evi hiçbir zaman temizliğini beğenmezler. Yeniden temizlik ve derli toplu bir hale getirmeleri gerekir. Ekseri bunun için iftardan sonrası da seferber olurlar. Aman aman dur şimdi halimiz yok. İftarı bekleyin ondan sonra yaparız derler. Ve ev dipli köşeli temizlenir ve bayrama hazırlanır. Bayram tatlısı kadayıftır. Onun için Ramazan ayında siz ne kadar güllaç yerseniz yiyin. Bayramda gelenleri ikram etmek için.
Kadayıf beklenir.
Özür dilerim baklavadır. Kadayıf mı dedim? Kadayıf düğün tatlısıdır. Baklava yapmak icap eder. Eskinin baklavası cevizlidir. Fıstıklı kadayıf bize Arap dünyasından gelmiştir. Türkiye'de çok yaygın değil. Kaymaklı kadayıf ise cevizin bulunmadığı zamanlarda kaymak daha kolay bulunduğu için konulmuştur. Ama o da ayrı bir tat olmuştur.
Çok teşekkür ederim. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.
Ben de bütün dinleyicilerimizin, bütün İslam aleminin ve insanlığın bayramını tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ederiz.